Beşinci ayrım, sayfa 53. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Yedi tipli öğrencinin öldürülmesi. Abdullah, doçent Bedrettin Cömert suikastından sorgulanmış ancak olayla arasında bağlantı kurulamamıştı. Saldırının faillerinden Rıfat Yıldırım ve Üzeyir Bayraklı da gözaltına alınıyor, sorguları yapıldıktan sonra salıveriliyorlardı. İki isim soluğu Avrupa'da alıyor, Bayraklı'nın adı Papa suikastında da geçiyordu. Bayraklı ve Yıldırım 1984'te uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Almanya'da yakalanıyordu. İddialara göre uyuşturucu işinde Oral Çelik de vardı. Ancak Türkiye'de idam cezası olduğu için iade edilmediler. Bayraklı 1992'de Almanya'daki sağ gruplar arasındaki uyuşturucu kavgasında öldürülüyordu. Yıldırım 2002'de Türkiye'ye iade ediliyor, değişen infaz yasaları nedeniyle beraat ediyordu. Abdullah Çatlı'yı yer altına iten, 8 Ekim'i 9'a bağlayan ve Türkiye tarihine Bahçeli Evler katliamı olarak geçen 7 tipli öğrencinin öldürülmesi olayıydı. Abdullah Çatlı, Ercüment Yedikli, Haluk Kırcı, Mahmut Korkmaz ve Feridun adlı bir ülkücü genç Evren Sokak'ta bir evde buluşuyor, Bahçeli Evler semtindeki 15. sokak 56'ya 2 numaralı dairede ikamet eden öğrencilerin evine baskın kararı alıyorlardı. Abdullah Çatlı evden ayrılıyor, saat 1.30 sularında ikisi silahlı 4 kişi belirledikleri adresi basıyorlardı. Evde 5 kişi vardı. ODTÜ Elektrik Bölümü öğrencisi Serdar Alten, Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, AİTİ'ye gazetecilik öğrencisi Efraim Ezgin, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar. Sonradan onlara Faruk Erzan ve Salih Gevence de katılıyordu. Gevence ve Erzan Eskişehir yolunda, diğerleri evde öldürülüyordu. Türkiye'de Çatlı da arkadaşlarının yaşamı da bir gecede değişiyordu. Saldırıdan yaralı kurtulan Serdar Alten Hacettepe Hastanesi'nde ölümle pençeleşirken evlerine girenlerin 4 kişi olduklarını söylüyor, eşkal veriyordu. Birkaç gün yaşayan Serdar Alten de ölüyor, 7 tipli genç mezara girerken Türkiye'de Çatlı, Kırcı, Gedikli ve Korkmaz'ın hayatları da değişiyordu. Sadece Feridun Badire'den kurtuluyordu çünkü adı hiçbir yerde okunmuyordu. Dipnot: bu konuyla ilgili detaylı bilgi için daha önce Kripto Kitaplardan yayınlanan 5-6-2 Tamam Değil Reis Ben de Vardım isimli kitabı inceleyebilirsiniz. Abdullah Çatlı ve Mahmut Korkmaz yurt dışına kaçıyor, Haluk Kırcı ve Ercüment Gedikli de 12 Eylül 1980 darbesi sırasında tutuklanıyordu. Ercüment Gedikli 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra salıveriliyordu. Haluk Kırcı yıllarca ipin gölgesinde yaşıyor, bazen yanlışlıkla tahliye oluyor, uzun süre dışarıda kalıyor, sonra yine tutuklanıyordu. Bir tahliye sonrasında Haluk Kırcı 6 Haziran 2010 yılında Sabah gazetesinden Sevilay Yüksel'e konuşuyordu. Her zamanki gibi Feridun'un adını vermiyor, suçu üstleniyordu. "Ben yaşadıklarımın hesabını adalete verdim, hatta fazlasıyla verdim. Bahçeli Evler olayı olduğunda 20 yaşındaydım, şimdi 52 yaşındayım. Ben 20 yaşındayken Türkiye bir kardeş kavgasının içindeydi. Soğuk savaş operasyonları can alıyordu. Bugün o tecrübeleri yaşamış, o keşkelerin peşine düşmüş biri olarak söylüyorum. Bir insanın hayatından daha değerli bir şey olamaz. Ben bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş demektir diyen bir dine inanıyorum. Adalete hesap verdim. Asıl şimdi Cenab-ı Allah'a vereceğim bir hesap var. Şiddetle vurarak, kırarak bir şeyleri çözmek mümkün değil. Şiddet şiddeti doğuruyor. Şiddet sadece dışarıdan bu ülkeyi seyredenlerin işine geliyor." Kafasına şemsiyeyi yedi. Haluk Kırcı tahliye olduktan sonra verdiği söyleşiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Kırcı'nın ziyaret ettiği arkadaşlarından biri de Ercüment Gedikli oluyordu. Olay yeniden gündeme geliyor, haliyle olayla ilgisi olmadığı halde hüküm giyen Ünal Osman Ağaoğlu ve Bünyamin Adanalı ile ilgili yapılabilecekleri konuşuyorlar, çare düşünüyorlardı. Söz dönüp dolaşıp Kırcı'nın söyleşisi de geliyordu. O sırada Ercüment Gedikli'nin eşi Emel Hanım da sohbette bulundukları yere geliyordu. Kırcı'yı görür görmez elindeki şemsiyeyi şaka yollu da olsa başına vuruyor. ''Sen hala akıllanmadın mı? Ne zaman aklın başına gelecek? Yine ağzını tutamamışsın, peşini bırakmayacaklar. Yine cezaevine koyacaklar seni.'' diye çıkışıyordu. Emel Gediklir'in öngörüsü doğru çıkıyor, Kırcı yeniden medyanın gündemine geliyor ve 8 Şubat 2011 tarihinde Cüneyt Yaşar Kılıç'tan tehditle 5 milyon dolar istenmesi suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyordu. Geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Kırcı, infazıyla birlikte 3 yıl 1 ay 15 günlük cezasını çekmek üzere hapishaneye gönderiliyordu. Bir iftira, çatlı arkadaşlarını sattı. 7 can kırılıyor, onun 2 katı isim aranıyor duruma düşüyor, Haluk Kırcı Erzurum'a, Abdullah Çatlı da İstanbul'a yerleşiyordu. Aradan birkaç ay geçiyor, Haluk Kırcı Ankara'ya geliyor, daha sonra da İstanbul'a geçiyordu. Ancak Ankara'da konuşulanlar ellerini kana bulamanın azabı yanında hiç kalıyordu. Çünkü Çatlı onları satmış, İstanbul'da kuyumcu dükkanı açmış, lüks bir daireye yerleşmiş, gününü gün ediyordu. Söylenti deyip geçmek zor, inanmak kahır ve sancılıydı. Bu duygularla annesinin Fatih'teki evine gidiyordu. Düşündükçe çırpına çırpına boğulacaktı. İşin doğrusunu İstanbul'da Abdullah Çatlı'yı bulup ondan öğrenmek istiyordu. Ama dostlukta şüpheye yer yoktu. Şüphe varsa ve bir kez girmişse insanın aklına 2 göz kadar birbirine yakın insanları bile uzak edebiliyordu. Utanç Müzesi Utancı. Tarih 12 Eylül 2011. Ankara'da darbe döneminde öldürülen, işkenceden geçirilen, idam edilen gençlerden arta kalanların sergilendiği bir müze açılıyordu. Adına Utanç Müzesi deniliyor, arta kalanlar Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezinde sergileniyordu. Yıllar sonra da olsa 12 Eylülcülerin gaddarlıkları sergileniyordu. 12 Eylül'de kimileri işkence görüyor, kimileri sakat kalıyor, kimileri idam ediliyor, kimileri de nereden buldukları belli olmayan, kaynağını hiçbir zaman açıklayamayacakları paralarla lüks yaşamın tadını çıkarıyorlardı. Mustafa Pehlivanoğlu idam edilen ülkücülerdendi. Müzede Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamdan kısa süre önce verdiği ifade dosyası da sergileniyordu. Habertürk gazetesi de bu ifadelerden yola çıkarak haber yapıyordu. İnternet medyası da haberin üzerine atlıyor, kimi Çatlı'nın maskesi düştü, kimi Çatlı ülkücülerin parasını zimmetine geçirmiş, kimi Çatlı ülkücülerin parasıyla kuyumcu açmış başlıkları ile duyuruyordu haberi. En insaflı olanlar ise Çatlı itirafını uygun görüyordu haberlerine. Mustafa Pehlivanoğlu'nun hangi koşullarda böyle bir ifade verdiği göz önünde bulundurulmadan yapılan haberde Çatlı suçlanıyordu. Pehlivanoğlu'nun Çatlı ile ilgili verdiği bilgi şöyleydi: Balgat olayının ardından yakalanmış ve cezaevine düşmüştük. İsmini bilmediğim İsa Armağan'ın bir arkadaşı o tarihlerde yine nereden bulduğunu bilmediğim 3,5 milyon lira parayı Abdullah Çatlı'ya götürerek bizim serbest bırakılmamız yolunda girişimlerde bulunmasını istemiş. Ancak Abdullah Çatlı Bahçeli Evler olayından sonra kaçarak İstanbul'a yerleşiyor ve o parayla da bir kuyumcu dükkanı açıyor. Bu durumu bizim arkadaşlardan herkes biliyor. Bazı gazeteler bu ifadeyi doğru kabul ediyor ve habere ''Şimdi hangi efsane? 12 Eylül sonrası davası için idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu mu? Yoksa ülkücülerin parasını iç ettiği ortaya çıkan Abdullah Çatlı mı?'' yorumunu yapmaktan kaçınmıyorlardı. Kasıt mı, cehalet mi yoksa başka bir düşünce mi vardı? Haluk Kırcı'yı Çatlı'nın altın varlığı yıkıyor, elinde olmadan kırılıyordu. 3 sigara ard arda yakıyor, söylentiyi kafasından kovacak bir çare bulamıyordu. Nereden bilecekti ki o saatlerde Abdullah Çatlı'yı gördüğünde yüzüne bakamaz olacağını, sırılsıklam terleyip utanacağını? Bu söylentinin başrolü Abdullah Çatlı'daydı. Nevşehir, Ankara, İstanbul güzergahında bambaşka bir gerçek yaşanıyordu. Kuyumcu Şevket Yaşar Abdullah Çatlı'ya Erenköy'de Ethem Efendi Caddesi'nde bir daire kiralıyor, eşi Meral, kızları Gökçen ve Selcen'i alıp yanına taşınıyordu. Artık Abdullah Çatlı Hasan adıyla tanıştırılıyordu yeni muhitindekilere. Ailenin soyadı Çahçıoğlu oluyordu. Meral Çatlı'nın da kuyumcu dükkanı konusunda söyleyecekleri vardı. Çatlı'nın firarı başladıktan sonra hayatına bir dedikodu girmişti. Teşkilat zorluklara göğüs gererken Çatlı zevk sefa içinde yüzüyormuş. Çatlı'nın çok lüks bir evi ve kuyumcu dükkanı varmış. Hesap soracağım. Paraya sıkışan Haluk Kırcı İstanbul Ülke Ocağı'na gidiyor ancak yardım istediği kişiden sadaka alıyordu. Kızgınlık ve küskünlük içinde Nevşehir Öğrenci Yurdu'nun yolunu tutuyor, bir yolunu bulup bir eli yağda bir eli balda yaşayan Abdullah Çatlı ile yüz yüze görüşüyordu. Gördüğü manzara karşısında anlatılanlara inandığı için kızarıp bozarıyor, Çatlı'nın yüzüne bakarken yüzü kızarıyordu. Abdullah Çatlı hakkında çıkarılan söylentileri duydukça dişlerini sıkıyor, sinirleri geriliyordu. Nihayet Kırcı'ya kuyumcu dükkanının öyküsünü anlatıyordu. Bunlara inananlara yazıklar olsun. Bu yalanları ortalığı boş bularak bize karşı muhalefet yapanlar, dolayısıyla teşkilat içinde bizi küçük düşürmeye çalışanlar uyduruyorlar. Bu yalanları kimin uydurduğunu iyi biliyorum. Zamanı gelince de hepsinden hesap soracağım. Duruma gelince bildiğin gelişmeler olduktan sonra Şevket abiyi aradım. Sağ olsun hemen buraya gel, ne lazımsa yaparım dedi. İstanbul'a geldiğimde kendi evine yakın bir yerden bana ev tuttu. Ben de çocukları yanıma aldım. Ne arabam, ne evim, ne de yeni eşyam var. Nevşehir'deki eşyamı buraya taşıdım. Bu dükkan da Şevket abinin. Dikkat çekmemek için sabah buraya gelip akşama kadar oyalanıyor. Akşam olunca da eve dönüyorum. Her yol darbeye çıktı. Geldi geliyor, eli kulağında olan darbe 12 Eylül 1980 sabahı gelmişti. Artık sokaklarda devrimcilerin de ülkücülerin de ayak sesleri duyulmuyor, bulvarda revolver gibi sloganlar patlamıyor, koridorlar en güvenli hücre evleri ürkek ayak seslerinin tanığı oluyordu. İnsanlar kapıların ardından fısıltıyla konuşuyordu. Sağın ve solun militanları kaygı içinde bekleşiyor. Pişmanlıklar yalnız kaldıkça yüreklerde nemli bir is bırakıyordu. Abdullah Çatlı 12 Eylül sabahı erken kalkıyor. Darbe olduğundan habersiz arabasına binmek için hazırlık yapıyordu. Kapıcının Hasan Bey darbe oldu uyarısı üzerine evine dönüyordu. Darbe Haluk Kırcı'yı Erzurum-Ankara yolunda yakalıyordu. Ankara'ya iner inmez kendini Keçiören'de bir arkadaşının evine atıyordu. Ercüment Gedikli de aynı saatlerde İstanbul'dan Ankara'ya doğru bir otobüsle hareket ediyordu. Bolu yakınlarında bir mola yerinde darbe olduğunu öğreniyor, o da apar topar İstanbul'a dönüyordu. Sonraki günlerde cürümlerin buluştukları adres İstanbul oluyor, sık olmasalar da görüşüyor, yurt dışına çıkmanın yollarını arıyorlardı. Ülke olağanüstü hali yaşarken kaçakların yaşamı bazen daralıyor, sığındıkları mekanlara sığmıyor, bazen de tek düze geçiyordu. Yüzlerine kapanan kapılar da oluyordu, yarı aralanan kapılarda. Bazen korkak, bazen kahraman, bazen ürkek oluyorlardı. Geceler çoğunlukla uykusuz geçiyor, bastıran karanlıktan uylanıyorlardı. Tenhada bir karaltı, bir fısıltı duyduklarında irkiliyor, telaşla uzaklaşıyorlardı. Yüreklerinin gümbürtüsünü sanki kendileri kadar herkes duyuyordu. Bu işin sonu nereye varacaktı? Türlü hallere hazırlanıyorlar, sağdan soldan gazeteden duydukları okudukları haberleri kafalarında evirip çeviriyorlardı. Kendilerini sona hazırlıyorlar, nasıl yakalanacaklarını, nasıl kaçacaklarını vurguluyorlardı. O yakalanmış, bu kaçmış, şu salıverilmiş, sıra bende değilse önce şunda diyorlardı. Sıranın er veya geç geleceğini bilmenin, arkadan veya önden gitmenin hazırlığını yapıyorlardı. Sokaklarda gürül gürül korku, sefalet, hatta hıyanet akıyordu. Kuytularda pazarlıklar yapıyor, bir militan diğerini pazarlıyordu. İstisnası yoktu gecenin, işkencenin, falakanın. Düşen iflah olmuyor, nezarethanelerde bülbüller şakıyordu. Kırılan kaval kemiklerinden direneni, safran sarısı yüzlerinden ihanet edeni tanımak kolay oluyordu. Ağır veda. Suratsız bir günde Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı bir atölyede randevulu buluşuyorlardı. Hanidir görüşmemişlerdi, belki bir umar vardı Çatlı'da. Bu düşünceler ve umutla gitmişti randevuya Haluk Kırcı. Ancak Abdullah Çatlı'nın yüzünde hem samimiyet hem de istemediği bir iş yapmanın karası dolanıyordu. Cebinden bir pasaport çıkarıp Kırcı'ya gösterirken geçmiş zaman hatıraları yüreğine bir sis gibi çiğniyordu. Acele konuşuyor, Kırcı'dan çok kendini ikna etmenin telaşını yaşıyordu. ''Bak kardeş, ani bir gelişme oldu. Ben pasaport yaptırdım. Bundan başka yaptırma imkanımız olmadı. Dediğim gibi ani bir gelişme sonucu bunu yaptırabildik. Kısmet olursa kısa bir süre sonra dışarı çıkacağım. Fakat senin ve arkadaşların çıkması için bir yol buldum.'' Haluk Kırcı duyduklarına inanamıyor, söylenenleri anlamıyor, ister istemez gözleri lekeleniyordu. Elini cebine atan Çatlı bir miktar para çıkarıyor, alması için Kırcı'ya uzatıyordu. İçi eziliyordu, üşüyor, vakitsiz bir titremeye yakalanıyor, dudakları seyiriyordu. Dudaklarını ısırıyordu Kırcı. Söylediklerine inanıyordum, fakat nedense içim burkulmuştu. 5.000 lira kadar para uzattı, almak istemedim. ''Ağabey sen nasıl olsa hemen çıkacaksın, döviz alırsın.'' Terk edilme duygusu yalnızlık, ihanet olmasa da geride kalmak fena koyuyordu Kırcı'ya. Çatlı ne kadar ısrar ederse etsin, makul ve mantıklı gerekçelerle parayı almıyordu. İki arkadaşın ayrılığı ayrı ayrı yerlerde de olsa idamın gölgesinde, cezaevlerinde, sürgünde, yurt dışında 11 yıl sürüyordu. 22 gün sonra çıktı. Abdullah Çatlı darbeden 22 gün sonra yurt dışına çıkıyordu. Gitmeden önce Nevşehir'e gidip anne ve babasıyla vedalaşıyor, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyordu. Meral Çatlı 22 Ocak 1997 Çarşamba günü saat 10.40'da TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun karşısına çıkıyordu. Sorular üzerine Abdullah Çatlı'nın darbeden 22 gün sonra yurt dışına çıktığını anlatıyordu. Meral Çatlı, 1980 ihtilalinden 27 gün sonra işim Fransa'ya çıktı. Yani Fransa'ya değil yurt dışına çıktı. Mehmet Bedri İnce Tahçı Gaziantep, 27 gün sonra mı? Meral Çatlı, 22 gün sonra, 1980 ihtilalinden 22 gün sonra. Mehmet Bedri İnce Tahtacı Gaziantep, Avrupa'ya mı çıktı? Meral Çatlı, Avrupa'ya çıktı 1982'de çocuklarımla. Başkan, nasıl yani, kendiliğinden mi çıktı, birisi mi çıkardı? Meral Çatlı, ben Nevşehir'deydim, bizim yanımızdan ayrıldı. Eşimin bana sonradan anlattıkları, sadece kendisi değil, yanında arkadaşları da varmış, yani grup halinde çıkmışlar. Başkan, o isimleri de söyledi mi? Meral Çatlı, hayır, isimlerden bahsetmedi. Başkan, mesela birkaç tanesi hatırınızda kaldı mı? Meral Çatlı, hayır, isimlerden hatırlamıyorum ama birkaç kişi çıktıklarını söyledi. Başkan, yani bu çıkış kendi iradeleriyle mi, yoksa birisi, devlet veya herhangi birisi sizi Fransa'ya gönderiyor? Meral Çatlı, hayır değil. Değil, çünkü takdir edersiniz ki 1980 ihtilali olduğunda sıkı bir denetim vardı. Pasaport almak, düzenlemek kolay bir şey değildi. Demek ki eşime yardımcı olundu. Meral Çatlı Reis kitabının 141. sayfasında ise bambaşka bir öykü anlatıyordu. Selcan o zamanlar 27 günlüktü. İhtilalden 1-2 gün sonra 14'ü 15 Eylül'e bağlayan gece Nevşehir'e döndüm. Gökçen de Nevşehir'deydi. Abdullah kayınımla birlikte Zeki Çatlı 20-25 gün sonra Nevşehir'e geldi. O günlerde aynı zamanda Haluk Kırcı yakalanmıştı, bir hafta kaldı. Anne babasıyla vedalaştı, yurt dışına gideceğini bir annesi bir de ben biliyordum. Ankara'ya, oradan da Mersin'e geçtiler. 4-5 kişilik bir grup, 7 tipli olayından arananlar yurt dışına büyük ihtimalle karayolu ile gittiler. Viyana'da yaşam. Abdullah Çatlı yurt dışına çıktıktan sonra İsviçre'nin Zürih şehrindeki bir otelde Oral Çelik, Mehmet Şener ve Mehmet Ali Ağca ile buluşuyordu. Ardından Çatlı, Şener Çelik ve Mehmet Ali Ağca Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçiyorlardı. 13 Mayıs 1981'deki Papa suikastına kadar burada kalıyorlardı. Viyana'da yaşamak zordu. Kaçak ve işsizdiler, paraya ihtiyaç duyuyorlardı. Elde etmenin en kısa yolu da soygun yapmaktı. Gözlerine kestirdikleri banka, postane binalarına silahlı soygun düzenliyorlar. Ancak Viyana'yı iyi tanımadıkları ve dil bilmedikleri için de zor durumda kalıyorlardı. Halt lan! Onlardan birini yıllar sonra Abdullah Çatlı arkadaşlarına şöyle anlatıyordu. Bir bankaya soygun için girdik, parayı aldık, çıkıyoruz. Bankanın önünde duran ve içinde biri olan arabanın şoförüne tabancayı doğrulttum. Almanca ellerini kaldır dedim ama adam yüzüme bakıyordu. Ben sinirlendim. Sertçe yine ellerini kaldır dedim. Ama yine kaldırmadı. Neden sonra adamın şaşkınlığını anladım. Çünkü ben Almanca ellerini kaldır, yani halt derken Türkçe lan da diyormuşum. Haliyle adam bunu anlamıyormuş. Lan yüzünden az daha yakalanacaktık. Tabii zor günlerde yaşananlar sonraları anı oluyor, dost sohbetlerinde bazen abartılarak bazen de süsleyerek anlatıyordu. Yine Çatlı bir banka soygunu hikayesini de şöyle anlatıyordu. Bir bankaya girdik, silahları çektik, paraları hiç direnmeden verdiler. Çok kolay bir soygun olmuştu. Paraları aldık çıktık. Bankadan birkaç yüz metre ayrılmıştık ki olan oldu. Paraları koyduğumuz poşette bir patlama oldu. Meğer uyanık veznedar bize bankadan belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra patlayan paraları vermiş. Her zaman bu kadar şanssız olmuyorlardı. Onlardan birinde 250 bin şilin kaldırıyorlardı. Bu parayla da 4 adet Browning marka silah satın alıyorlardı. Otto Tintner'den alınan 4 tabancadan 3'ü Çatlı'da kalıyor, diğerini ise Mehmet Ali Ağacı alıyordu. İddialara göre Ağacı bu tabanca ile ünlü Papa suikastini gerçekleştiriyordu. Şimdilik bu konuyu burada noktalayıp Asağlan'ın Türkiye ve Türklere karşı yaptığı eylemlerine karşılık, Çatlı'nın örgüte karşı yaptığı eylemleri ve bu konuda MİT'te yaşanan tartışmaya göz atalım. 5. ayrımın sonu. Sayfa 65.